Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programa sizleri hürmetle ve sevgiyle selamlayarak başlıyoruz. Ve Hatıralar programı bakalım bizi mazinin hangi safhasına götürecek. Değerli dinleyiciler, zaman geçtikçe maziye şahitlik eden son şahitler birer ikişer vefat ediyorlar ve beraberlerinde de külliyetli hatıraları götürüyorlar. Yakası açılmamış, kapağı kaldırılmamış sandık gibi hatıralar bunlar. Nedense bizde hatıra yazma ananesi fazla değil, Avrupalılar kadar yaygın değil bizde. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Tevazudan olabilir, sır saklama terbiyesinden olabilir, korkudan olabilir, alışkanlıktan olabilir, her neyse bizde böyle bir adet yok. Ancak sözlü kültür üzerine kurulduğu için bizim kültürümüz, bu gibi şahıslar hatıralarını, yaşadıklarını, şahitlik ettiklerini kendinden sonrakilere anlatarak bu hatıraları yaşatmaktadırlar. İşte bu hatıraları anlattıkları kimselerin de üzerine düşen vecibe bunu sonraki nesillere taşımaktır. Mesela Sultan Hamit devri Türk kültür tarihinde mühim bir safhadır. İngiltere için Kraliçe Victoria devri neyse, Avusturya için Franz Josef devri neyse, Fransızlar için 14. Louis devri neyse, bizim için de Sultanahmet devri böyle uzunca pek çok değişikliklerin olduğu, sosyal hayatın çok canlı olduğu, kültür hayatının çok canlı olduğu bir safha. Bu safhayı görenler, yani 1909'dan önceki hayata şahit olanlar artık aramızda yok. Ama bunların son temsilcilerinin tek tük hatıralarını işitiyoruz, okuyoruz, dinledik, kendilerinden naklediyoruz. İşte bu programda da değerli dinleyiciler, Sultanahmet devrinin sonlarına yetişmiş, Sultanahmet devrini gördük diyen birisinin, Seniha Yazıcıoğlu'nun hatıralarından size bazı pasajlar nakletmek istiyoruz. Seniha Yazıcıoğlu zannedildiği kadar çok meşhur birisi değil değerli dinleyiciler. Fakat Leyla Nezi'nin sağ olsun delaletiyle hatıralarını anlatmış ve bunları kendisiyle beraber yok olmaktan kurtarmış. Şimdi bu hatıralar böyle çok meşhur siyasi bir şahsiyet olmayan bir kimseden sadır olan hatıraların ne ehemmiyeti var diyeceksiniz. İşte bunlar bundan bir asır öncesinin bakış açısını, hayat telakkisini bizlere aksettirdiği için kıymetli görüyor ve onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Efendim Seniha Yazıcıoğlu Sultanahmet devrini görmüş. Birinci Cihan Harbi ve Mütareke devrini de hatırlıyor. Dolayısıyla hatıraları ve hayat hikayesi ehemmiyetli. Annesi bir yabancı. O zamanlar Osmanlı cemiyetine son derece aykırı olan yabancı anne. Çok nadir rastlanan bu yabancı anne, Seniha Hanım'ın annesi yabancı. Bu da Seniha Hanım'ın hatıralarına bir ehemmiyet veriyor. Babası Fuat Bey, Sultanahmet devri ricalinden, mülki amirlerinden. Kendisine Alafranga Fuat Bey deniyor. Hem babası enteresan bir şahsiyet, hem annesi. Fakat Seniha Hanım Türklüğünü ve Müslümanlığını vurguluyor. Annesinden bahsederken bile. Annesinin yabancılığı bir menfi değil, müsbet bir takım neticeler doğurmuş. Annesi, yabancı annesi üstelik, babası Fuat Bey'in ikinci hanımı. Buna rağmen bu yabancı hanım kocasına son derece saygı sayan bir kimse. Seniha Hanım'ın hatıralarından anladığımız bir de Osmanlı idarecilerinin aileleri için sarayın ehemmiyetli bir model olduğunu görüyoruz. İleri gelenler, Osmanlı bürokratları, ileri gelenler hep sarayı model olarak almaktadırlar. Onun için eskiler hep edep, terbiye, ahlak, nezaket Osmanlı sarayından Beşiktaş'a, oradan İstanbul'a, oradan bütün Osmanlı ülkesine ve buradan da bütün dünyaya yayılırdı demişler. Bu söz boşuna değil. Yine babasının bir hayat adamı olduğunu anlıyoruz ve zamanın padişahına da son derece bağlı. Bu gibi şeyler ortaya çıkıyor ve aynı zamanda tadüdü zevcat, çok eşlilik mevzubahis Seniha Hanım'ın evinde, bu bakımdan enteresan. Seniha Hanım 1903 senesinde dünyaya gelmiş değerli dinleyiciler, İstanbul'da. Büyük babası Katipzade Sabit Paşa Aydın'da, Antalya'da mutasarrıflık yapmış. Aydın Sancağı, Antalya Sancağı'nda mutasarrıflık yapmış. Eskiden değerli dinleyiciler, mülki taksimat şöyleydi. Köy, kariye denirdi buna. Sonra nahiye gelirdi, bucak. Sonra kaza, bugün ilçe deniyor. İşte kazadan sonra bugünkü vilayetle kaza arasında sancak denilen bir taksimat birimi vardı. Liva da denirdi buna, sancak da denirdi. Başında sancak beyi, daha sonraları mutasarrıf bulundurdu. Sonra vilayet. Ancak Osmanlı vilayetleri şimdiki vilayetler gibi değildi. Şimdiki vilayetler sancak karşılığıdır. Osmanlılar'da mesela Erzurum bir vilayetti. Erzincan, Bayburt, Kars hepsi buna bağlı sancaklardı. Mesela Hüdavendigâr, Bursa bir vilayetti. Afyon, Eskişehir, Bilecik hep buna bağlı sancaklardı. İşte Katipzade Sabit Paşa'da, kahramanımızın dedesi, Aydın'da ve Antalya'da mutasarrıf, sancak mutasarrıfı. İzmir'deyken torununun doğum haberini alıyor. Haberi aldıktan sonra vapurda kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Yani Seniha Hanım dedesi Sabit Paşa'ya uğur getirmiyor. Tabii bu işin latifesi. Eceli gelmeyen ölmez, eceli gelen ölür. Peki Seniha Hanım'ın babası kim? O da Yazıcızade İsmail Fuat Bey. Yazıcızade İsmail Fuat Bey, yani kahramanımızın babası da yine Sultan Hamit devri ricalinden dahiliye müsteşarı ve şurayı devlet azası olarak vazife yapmış. Dahiliye müsteşarı bugünkü İçişleri Bakanlığı müsteşarının muadilidir. Şurayı devlet azalığı da bugünkü Danıştay üyeliğinin mesabesindedir. Fuat Bey 40 yaşındayken kızı dünyaya gelmiş. Demek ki 1864 yıllarında dünyaya gelmiş. Annesini 4 yaşında kaybetmiş Fuat Bey. Beylerbeyinde dayısının yanında büyümüş. Sabit Paşa o günkü adete göre oğlunu yetiştirsin diye dahiliye nezaretine vermiş. Dahiliye çırağı etmiş. O zamanki adet şöyleydi değerli dinleyiciler. Gençler, daha ziyade ileri gelenlerin, paşaların, beylerin çocukları bir yandan tahsil görürler. Tahsille beraber de bir 13-14 yaşlarında bir devlet dairesine çırak edilirlerdi. Mesela Dahiliye Bakan nezaretine, yani İçişleri Bakanı'na çırak vermek demek. Şimdi tabii ne yapar orada? Müsveddeleri yazar, getir götür işlerini yapar. O zaman tabii şimdiki fotokopi şu bu yok. Orada o bürokratların arasında yetişir. Böylece hem bir yandan mektep okur, bir yandan da işi pratiğiyle kavrama imkanı bulur. Osmanlılar'da bürokratlar böyle yetişiyordu değerli dinleyiciler. İşte Sabit Paşa da oğlunu Fuat Bey'i dahiliye nezaretine vermiş. Fuat Bey 16 yaşında dayısının kızıyla evlenmiş. Hatta o kadar gençmiş ki dadası, yani onun bakıcısı, süt annesi evlendi de büfelerin üzerinde sevinçten dolaştı diye anlatırmış. Fuat Bey'in ilk eşinden Sabiha ve Ümmü Kemal isimli iki tane kızı dünyaya geliyor. İki de oğlu dünyaya geliyor. Bir hastalık neticesinde hem oğullarını hem de eşini kaybediyor. Fuat Bey bekar kalıyor. Fenerbahçe'de arabalarla tur yaparmış. Belki eşinin yokluğunu unutmak için kendisine Alafranga Fuat Bey adını takmışlar. Bir namı da Gözlüklü Fuat Bey. Eskiden gözlük bu kadar yaygın değildi değerli dinleyiciler. Gözlük takanlara gözlüklü veya cam göz veya dört göz diye çok lakap takarlardı. Böyle diyenler de bir müddet sonra gözlüklendiler. Gözlük o kadar yayıldı ki artık kimse kimseye gözlüklü veya dört göz demiyor. İşte bu Fuat Bey bekar kalacak değil ya, dayısının ısrarıyla bir müddet sonra tekrar evleniyor. Sen çok geziyorsun demiş, tutmuş bir hanım bulmuşlar. Bu buldukları hanım yani Fuat Bey'in ikinci hanımı, kahramanımızın da analığı Züleyha Zafer Hanım. Kim bu? Sadrazam Rüştü Mehmet Paşa'nın torunu. Fuat Bey, Züleyha Zafer Hanım'la evlenince Rüştü Mehmet Paşa konağından kalma dadılar, Züleyha Zafer Hanım'ın halası, ablası, yeğenleri ve çeşit akrabaları da Fuat Bey'in evine geliyorlar. Eskiden kapı halkı vardı değerli dinleyiciler. Bir konakta bir ile ileri gelen bir zatın kapı halkı kalabalıktı. Kız evlendiği zaman hizmetkarları, halayıkları, bakıcısı, dadısı hep ondan beraber koca evine giderdi. Sultanahmet tahta çıkınca Sadrazam Rüştü Mehmet Paşa'nın damadı olduğu için Züleyha Zafer Hanım'ın babası Mülazım, yani Üsteğmen karşılığı Tatar Mehmet Giray Bey Bağdat'a tayin ediliyor. Mehmet Giray Bey Kırım Hanları soyundan olduğunu anlıyoruz. Yıllar sonra meşrutiyet ilan edildiğinde Ferik, yani orgeneral olarak İstanbul'a dönüyor. O İstanbul'a döndüğünde bu sefer Sultanahmet'in adamı olan kendi damadı Fuat Bey Mısır'a kaçıyor meşrutiyet iddiaçıların elinden ve Tatar Mehmet Giray Bey torunlarına sahip çıkıyor. Kızına ve torunlarına sahip çıkıyor. Torunu değil de kızını ve kızının evine sahip çıkıyor. Çünkü Fuat Bey'in bu hanımından, yani Züleyha Zafer Hanım'dan çocuğu olmuyor. İlk hanımından olan iki kızı hayatta ve yetişiyorlar. Evde tahsil, terbiye görüyorlar. O zamanlar kız çocukları mektebe gönderilmezdi değerli dinleyiciler. Kaç göç zamanı. Fakat meraklıları kızlara evde tahsil ve terbiye gördürürlerdi. Öyle ki hiç mektebe gitmemiş kızlardan mektep muallimleri kadar bilgili olanları vardı. Bunlar tabii hem mesela böyle hiç mektebe gitmeyen, konakta tahsil terbiye görmüş hanımlardan birkaç tane ecnebi dili gayet güzel konuşan, Arapçaya, Farsçaya aşina olan, hem de edebiyatıyla Arapça şiirler, Farsça şiirler söyleyebilen, Kur'an-ı Kerim'i gayet güzel okuyabilen, bir vaiz gibi dini bilgisi olan, bu arada yemeğinden tatlısına, dikişinden nakışına, dantelinden örgüsüne kadar her türlü ev bilgisine de hakkıyla vakıf olan hanımları biz gördük. İşte Fuat Bey'in kızları da böyle evde yetişiyorlar. Bunlara bir mürebbiye, İngilizce hocası tutuluyor. Maggie Hanım, Margaret. Bu Margaret sadece İngilizce değil, Fransızca biliyor, İtalyanca biliyor, İspanyolca biliyor, Rumca biliyor. Tabii Türkçe de biliyor. Konağa getiriliyor İngilizce hocası olarak Fuat Bey'in konağına. Fakat geliş o geliş. Güzel bir kız, mavi gözlü, uzun boylu, bembeyaz. Fuat Bey tutuyor, bu kadıncağızı seviyor. Tabii bu sevdadan konak telaşa düşüyor. Fuat Bey, Maggie'ye, yani kızlarının mürebbiyesi olan Maggie'ye nişantaşında bir ev açıyor, nikah kıyıyor. Ve Seniha Hanım dünyaya geliyor. Yani bizim bugün hatıralarını kendisinden naklettiğimiz Seniha Hanım dünyaya geliyor. Züleyha Zafer Hanım, yani Fuat Bey'in ilk hanımı, çocuğu görmek bahanesiyle bu Maggie'yi evine davet ediyor. Ve gece yatısına alıkoyuyor. O Maggie evdeyken, yani ilk kumasının evindeyken, Züleyha Zafer Hanım hizmetkarları yolluyor, Maggie'nin nişantaşındaki evini dağıtıyorlar. Kapatıyorlar, dağıtıyorlar. Maggie ne oldu demeye kalmıyor. Ne demek? Koskoca konakta yer mi yok diyorlar. Yani Maggie'yi, ilk hanımı, Fuat Bey'in ilk hanımı olan Züleyha Zafer Hanım, kuması Maggie'yi kendi evine yanına alıyor. Seniha Hanım, annesine sonradan sormuş, neden kendi evine dönmedin diye soruyor. Babanız üzülür de evladım diye cevap veriyor. Bu ecnebi kadın, bu kadar nazik. Konağa geldikten sonra bu Maggie Müslüman oluyor. Ve Emine Meliha ismini alıyor. Ve iyi bir Müslüman oluyor. Ve kuması Züleyha Zafer Hanım'ın idaresi altındaki konakta yaşamaya başlıyor. 3 tane çocuğu oluyor. Seniha, Nimet ve Hikmet. İşte Seniha size hatıralarını naklettiğimiz hanımefendi. Kim bu Maggie? Kim bu Margaret? Onu da anlatıyor Seniha Hanım. Babası bir Yunanlı. Violandis isminde bir Yunanlı. Yarış atlarına meraklı. Yarış atı yetiştirmek için Yunanistan'dan İskoçya'ya gidiyor. Orada Annie Mackenzie adında bir İskoç hanımla evleniyor ve daha sonra iş icabı İstanbul'a geliyor. Bir müddet sonra vefat ediyor. Annie Mackenzie de dört kızıyla beraber, dört kızı oluyor bu kadından, yüksek kaldırımdaki İskoç misyonuna sığınıyor. Dört kızı burada yetişiyor. İşte Maggie bunlardan birisi. Fuat Bey bu Maggie ile evlenince Züleyha Zafer Hanım'ın yakınları, yani Rüştü Mehmet Paşa'nın akrabaları, Fuat Bey'in kayınpederinin Sultan Reşat'ın adamı olduğunu söylüyorlar ve Sultan Hamit'e şikayet ediyorlar. Sultan Hamit buna aldırmıyor ve Fuat Bey'i Harput'a vali tayin ediyor. Fuat Bey Harput'tan sonra Kastamonu'ya tayin ediliyor. Kastamonu valiliğine tayin ediliyor. Bunlar artık vilayet, sancak değil. Babası sancak beyiydi ama oğlu vali oluyor. Seniye Hanım ta çocukken Kastamonu'ya gidiyorlar babasıyla beraber. Meşrutiyet ilan edilince Fuat Bey'i Sultan Hamit'in adamı diye vazifeden alıyorlar. Bu partizanlık her devirde adet. Moda'ya yerleşiyorlar gelip. Bir müddet sonra Sultan Hamit'ten kalma polisler çok hürmet ettikleri bu Fuat Bey'e geliyorlar ve diyorlar ki iddiaçılar sizi arıyorlar ve size sıkıntı verecekler. Bu haberi veriyorlar el altından. Bunun üzerine Fuat Bey Moda'da oturan Whitehall'ların yardımıyla, İngiliz bir ailenin yardımıyla vapura biniyor. Romanya üzerinden Mısır'a kaçıyor. Orada 3 sene kalıyor. Mısır'da. İşte bu iddiaçılar böyle milleti darmadağın etti değerli dinleyiciler. O zaman heyet halinde Fuat Bey'i arıyorlar. İmam, bekçi, bir sürü adam evde Fuat Bey'i arıyorlar. Vaktiyle Ermeni meseleleri olduğu zaman bunlardan bazılarına Fuat Bey yardımcı olmuş. Onlardan bir adam çıka geliyor. Salonda Fuat Bey'i arıyor. Seni Hanım anlatıyor bunu. Salonda babama bekliyor. Adamın tabii karakolda canını çıkarmışlar. Sen biliyorsun onun nereye gittiğini diye sıkıştırmışlar. Ama bulamıyorlar tabii Fuat Bey'i. Fuat Bey bilahare ailesini de yanına alıyor. Köstence'de Toroşan Efendi isminde bir Ermeninin çiftliğini tutup orada çiftçilik yapıyor. Harika bir bahçesi vardı diyor Seniha Hanım. Orada bir ay kadar kaldık. Buradan dadılar, bacılar, takım taklavat hep çiftliğe gittik diyor. Daha sonra Mısır'a geçiyor. Mısır'da da aynı şekilde hareket ediyor. Daha sonra 3 sene kadar sonra artık Fuat Bey ortalık yatışıyor. Fuat Bey de İstanbul'a dönüyor. Evet, Fuat Bey'in İstanbul'a dönmesiyle ailenin hayatında değişik bir sayfa açılıyor. Kışları Şehzade başında bir konakta oturuyorlar. Adet öyleydi. Kışın sur içinde, yazında ya boğaz içinde ya karşıda Erenköy, Kızıltoprak, orada ki köşklerde otururdu İstanbul'un ileri gelenleri, kalbur üstü. Seniha Hanım Şehzade başında kızamık olduğunu hatırlıyor. Akşamüstü akide şekeri kendilerine getirdiklerini hatırlıyor. Evde hava gazı olduğundan bahsediyor. Elinde sopayla biri gezer, akşamları lambayı yakardı. O zamanlar değerli dinleyiciler, İstanbul hava gazıyla aydınlanıyordu. Sokak lambaları da hava gazlıydı. Mahalle bekçileri veya vazifeli kimseler bu fenerleri akşam olunca, güneş battıktan sonra yakarlardı. Eskiden gaz yağıyla yandığı zaman da bu şekilde bu lambaların yakıcısı kimseler vardı. Seniha Hanım 1. Cihan Harbi'nde babamın çocuklar gaz buldum dediğini hatırlarım. Tabii o zamanlar iddiaçılar milletin başını belaya soktular. 1. Cihan Harbi'ne girdiler. 1. Cihan Harbi'ne girmek binlerce vatan evladının cephelerde telef olmasının yanında şehirlerde de insanların çok sıkıntı çekmesi demek. İstanbul'da insanlar ekmek bulamadılar, buğday, un bulamadılar, gaz yağı, şeker bulamadılar. İşte Fuat Bey'in ki ileri gelen zengin bir adam, gaz buldum diye keyifle anlattığını Seniha Hanım hatırlıyor. O zamanlar evlerde elektrik yoktu. Fakat telefon vardı diyor Seniha Hanım. Evdeki küçük kızlar sabahları lambaların şişelerini yıkar, lambaları merdivenlerin kenarına koyarlardı. Eski evlerde böyleydi elektrik gelmeden önce. O da bir işti değerli dinleyiciler. Evin küçük kızlarının vazifesi lamba camlarını sabahtan silmek, akşama hazırlamaktı. Kışın şehzade başında oturuyorlar. Yazın da Seniye Hanımlar Erenköy civarında Zühtü Bey Köşkü'ne gidiyorlar. Veya Müneccim Köşkü'ne veya Fahrettin Kerim Bey Köşkü gibi köşklere gidiyorlar. Demek kirayla tutuyorlar bunları. Babam ölmeden önce diyor Seniye Hanım, en son Göztepe'de Fahrettin Kerim Bey'in köşkünde oturduk. Bizim karşıki bahçe dediğimiz yerde zerzevat yetiştirirlerdi. Bostan kuyusundan atla su çekilir, bahçe sulanır. Mutfak dışarıda, aşçıyla çırağı da erkek olurdu. Yağ tenekeyle gelirdi. Yumurta pişirerek ya da helva yapılarak tecrübe edilirdi. Yağ iyi mi değil mi? Köşkün bahçesinde damat Salih Paşa, Topal Said Bey ve diğerleri bir ıhlamur ağacının altına otururlardı. Ben çocukken diyor Seniye Hanım, acaba ben de ileride bunlar gibi konuşabilir miyim diye bakardım. Konuşmaları başka, nezaketleri başkaydı. Evet, bu damat Salih Paşa iddiaçılar tarafından haksız yere idam edilmiş birisidir. Sultan Hamit'in eniştesidir damat Salih Paşa. Tunus Hayrettin Paşa'nın oğludur. Böyle bir bahaneyle iddiaçılar onu Mahmut Şevket Paşa'nın suikastinden mesul görerek çemberli taşta asmışlardır. Dikkatinizi çekmiştir. Göztepe, Erenköy o zamanlar birer köy gibi. Bahçeler var, su çekiliyor, bahçe sulanıyor, bostan var, bahçe var. Yani enteresan. Şimdi şehrin içinde kalmış. Seniye Hanım çocukluğunda masada gümüş takımlarla yemek yendiğini hatırlıyor. Babamın halası vardı. Onlar çok Alaturkaydılar. Yer sofrasında yemek yerlerdi diyor. Bizim evimizde takımlar gümüş, kaplamaydı gümüştü. Servis ondan yapılırdı. Onun için babama Alafranga Fuat Bey derlerdi diyor. Babamın ev kıyafetleri vardı. Sadakor gibi ipekli kumaştan. Yeşil puantiye gravat takardı. Sörler işlerdi bunu. Sörler. O zaman rahibeler vardı burada mekteplerde, hastanelerde. Bunlara sör denirdi. Bu sörler ince işlemeler yapardı. Millet de satın alırdı. İşte bu sörlerin işlettikleri incecik fistolarla markası işlenmiş keten gecelikleri vardı babamın diyor. Kürkü vardı diyor. Tabii o zaman evler sobayla ısıtılıyor. Çok soğuk oluyor. Onun için herkes kürk giyerdi değerli dinleyiciler. Fakat diyor Seniye Hanım, biz babamızı hiç gecelikte görmedik. O da bir nezaket. Eski insanlar gecelik kıyafetiyle, çıplak ayakla asla ev halkının bile yanına çıkmazlardı. O kadar nezakete, terbiyeye düşkünlerdi. Alafranga Fuat Bey de olsa Osmanlı terbiyesini yaşıyor. Zaten Alafrangalı masada yemek yemesinden kaynaklanıyor. Halbuki halası yer sofrasında yemek yiyor. Bugünkü gözle bakıldığında diyor Seniye Hanım, evdeki ortaklar arasında şaşırtıcı bir uyum vardı diyor. Çok iyi geçinirlerdi. En küçük bir zırıltı çıktığını bilmem. O kalabalık ailenin içerisine yabancı gelmezdi. Bir babanın iki hanımı olması zor, çıt çıkmazdı. Herkes birbirine saygı sayardı. Üvey annem de olsa bir sadrazamın torunuydu diyor Seniye Hanım. Hanımefendi bir kadındı. Evi o idare ederdi. Bizim ayrı dairemiz vardı annemle diyor. Fakat evin hakimi üvey annemdi. Annemle, annemin kuması son derece iyi geçinirlerdi diyor. Yani bu da dikkat çekici bir hadisedir. Tabii alttan alta bazı gerginlikler olabilir. Mesela Seniye Hanım'ın annesi olan Megi'nin evi kapatılmış. Kendi ailesiyle fazla görüşemiyor. Fuat Bey ölünce de çocuklarıyla ortada kalıyor. Fakat artık kadıncağız köprüleri yıkmış, buraya girmiş, bir Türk'ün hanımı olmuş, Müslüman olmuş. Ve enteresan değerli dinleyiciler, evde Türkçeden başka dil konuşmazmış. Kadıncağız yani baba dili Rum, ancak ana dili İngilizce olduğu halde hep Türkçe konuşurmuş. Neden diye sordum diyor Seniye Hanım, babanız üzülür dedi derdi diyor. Yani kocasını üzmemek için kadıncağız kendi milliyetinden, ırkından vazgeçmiş. Bu nasıl bir kültürdür ki babası Yunanlı, annesi İskoç olan bir kadını bile içine kabul ediyor ve kendisi kendi şartlarını adapte edebiliyor. Bunlar zorla olmasa gerek değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Seni Hanım diyor ki, eski İstanbul'daki birçok köşkte olduğu gibi Fuat Bey'in evinde de çok hizmetkar vardı. O zaman böyle dışarıdan parayla adam tutulmazdı. Kızları alırlardı, hatta çift alırlardı ki kardeş gibi olsunlar. Mesela Gülter'le Pertev vardı. Peyman'la Servet vardı. Mebruke ile Vildan vardı. Mesela Mebruke ile beraber Vildan'ı almışlar. Beraber büyümüşler. Ve birbirleriyle arkadaş olmuşlar. Çamlıca'da gezerken bir celebe rast gelmişler. Mavi gözlü güzel bir kızı var. Biz büyütelim, bize ver demişler. Almışlar. Bu Vildan. Mebruke zenciydi. Onu 18 yaşındayken babama hediye getirmişler. Babam onu dizinin dibine oturturdu. Kadife dadı derdi. Dadı derken üzülürüm. O bir hanımefendiydi. Mebruke dadıya kışın ayrı ilaç alınırdı. Sıcak memleketlerden gelmiş. Bu kıza bakmak lazım derdi babam. Bakın şefkate bakın. Bu cariyedir, halayıktır. Buna rağmen konağın reisi kendi çocuğu gibi onunla ilgileniyor. Bir gün küçük bir kız kahve getirdi. Döndü çıktı. Bu Mebruke dadı nasıl arka döner, geri geri çıksın dedi. Eskiden büyüklerin yanına girildiği zaman izinle girilir, çıkarken de geri geri çıkılırdı. Bunu hem o büyük zatın çocukları, yaşça küçük olanları, emrinde mahiyetinde bunlar yaptığı gibi evdeki hizmetkarlar, hatta halayıklar haydi haydi yapardı. Şimdiki gibi büyüklere arka dönüp de çıkmak çok ayıp karşılanırdı. İşte bu son zamanlarda konağa alınan bir halayık Fuat Bey'e kahve verip de arka arka çıkınca bu Mebruke dadı denilen zenci kalfa çok üzülüyor. Eski terbiyenin kaybına. Bu kızların bellerinde üstüne atlastan eflatun menekşeler işlenmiş anahtarlıklar vardı diyor. O anahtarlarla kileri açarlardı. Kilerden sabah üvey annem evin erzağını kızlara verirdi. Sofraya servis yapılırdı. Üvey annemin halasının diyor, yani Züleyha Zafer Hanım'ın halasının Çerkez kalfaları vardı. Melek Sima ile Cemalifer. Bunlar çok becerikliydi. Reçel kaynatırlardı. Bahçede maltız yakarlar. Bamya ile aside yaparlardı. Aside de çok eski bir İstanbul yemeğidir. Annem, yani Melek, akşam kızları toplar dikiş öğretirdi. Güzel Prenses gibi, Pardayanlar gibi romanlar okurdu. Tabi o zaman televizyon yok, radyo yok. Herkes dinler, biz de yatağımıza yatardık. Ve dinlemek bize çok zevkli gelirdi. Zaten evin içi yaşamak için çok zevkliydi diyor Seniha Hanım. İşte bu da eskinin bir hususiyeti değerli dinleyiciler. Eskiden insanlar, kadınlar zevki, huzuru, saadeti hep evlerinde bulmaya alışkın idiler. Onun için evler basit, sade fakat konforlu ve zevkli olurdu. Estetik olurdu. En ufak bir estetiksizliğe tahammül edilmezdi. En küçük evinden, en garibanın evinden büyük bir konağa, paşa köşküne kadar. Ve insanlar evinde mutluluğu bulurlardı. Gözleri dışarıda olmazdı. Kadınlar günlerce evden dışarı çıkmak istemezlerdi. Kendilerini meşgul edecek bir iş mutlaka bulurlardı. Evler zaten şenlikliydi. Bakın sabahtan beri kaç tane isim geçti. Bir emekli valinin konağında yaşayan insanlar bunlar. İşte bu şenlik, bu zevkli hayat hem insanların zevk içinde, huzur içinde büyümelerini hem de eski terbiyeyi yerinde pratik yaparak öğrenmelerini temin ediyor. Fuat Bey Mısır'dayken Megi, yani Emine Hanım, kızı Seniha'yı Damdösyon'a veriyor. O zaman meşhur Fransız mektebi. Fakat Züleyha Zafer Hanım'ın ortağının çevresi kızlarını yabancı mektebe verdi, Hristiyan yapacak diye şikayet ediyorlar. Bunun üzerine Kadıköy'deki Terakki Mektebi'ne yolluyor. Seniha Hanım siyah tafta kurdeleler takan Beda Muahhit'i orada gergef işlerken hatırlıyor. Beda Muahhit Cumhuriyet'in ilanından sonra sahneye çıkan ilk hanımlardandır. Osmanlılar zamanında Müslüman kadınların sahneye çıkması, tiyatrolarda, sinemalarda veya gazinolarda sahneye çıkması yasaktı. Ve zabıta, polisler, zaptiyeler bu yasağı çok sıkı takip ederlerdi. Daha sonraki devirde, modern zamanda artık kadınların da sahneye çıkması serbest bırakıldı. İşte ilk sahneye çıkanlardan birisi Ahmet Muahhit'in hanımı Beda Muahhit'tir. Kocası da aktördü. Kendisi de aktördü. Seniha Hanım Beda Muahhit'i o Terakki Mektebi'nden hatırlıyor. Daha sonra Seniye Hanım Haydarpaşa'da Osmanlı İttihat Mektebi'ne ve sonra da Çamlıca Mektebi'ne gidiyor. Çamlıca Mektebi'nde bütün sınıf tifo hastalığına yakalanıyor. Sonra artık yatılı okuldan vazgeçiliyor. Birinci Cihan Harbi sırasında Seniye Hanım Alman Mektebi'ne veriyorlar. Tabi böyle olunca Seniye Hanım serbest yetişiyor. Zaten artık Sultan Hamit devrinden sonra nispi bir serbestlik başlamıştı kadınlar içinde, herkes içinde. Anneannelerin bağı gevşemişti. Mesela 12-13 yaşındayken tek başına Göztepe'den İstanbul'a iner, babasıyla buluşurmuş Seniye Hanım, ki o zaman çok yadırganacak bir şeydi. Bir genç kızın değil, bir genç hanımın bile tek başına tramvaylarla, faytonlarla şehre inmesi o zaman çok ayıp karşılanırdı. Kadınlar mutlaka büyükleriyle, dadılarıyla, anneleriyle, kayınvalideleriyle veya bir yaşlıyla beraber sokağa çıkarlardı. Çocuğu olan kadınlara bir imtiyaz vardı. Çocuğu olmuş da büyümüşse artık o yanında başkası olmadan çocuğuyla beraber dışarı çıkabilirdi. Ama tek başına asla, hele bir genç kız mümkün diye sokağa çıkamazdı. Ama Seniye Hanım öyle değil. Serbest yetişmiş, rahatça İstanbul'a inebiliyor. Babasını çok severmiş. Fakat çok teklifsiz olamazdık diyor Seniye Hanım. Göztepe'de bahçenin önünde beklerdim babamı. Çok güzel yazılar yazan, çok güzel konuşan bir adamdı. Çok da espriliydi diyor babası için. Genç kızlığında çarşaf giymiş Seniye Hanım. Çok özenirdim diyor çarşaf giymeye. Bana kahverengi ipekten bir çarşaf diktirdiler. Daha sonra yeni devirde artık çarşafı çıkardım diyor. Bir daha da giymedim. Fuat Bey mütareke senesinde vefat ediyor. Yani 1918'de vefat ediyor. Vefat ettiğinde 54 yaşında. Vefat sebebi de kalp krizi. Züleyha Zafer Hanım kocası öldükten sonra artık ortağıyla çocuklarıyla imtizaç edemiyor. Zor durumda kalıyorlar. Seniye Hanım Alman Lisesi'nden Erenköy Lisesi'ne geçmeye mecbur kalıyor. Liseyi bitirdikten sonra da Robert Kolej'in o zamanki müdürüyle tanışma fırsatını buluyor. Doktor Mary Mills Patrick Seniha'yı Robert Kolej'in yeni açılmış olan tıbbiye hazırlık sınıfına burslu olarak kabul ediyor. Seniha Hanım Doktor Patrick'in şu sözlerini unutamıyor. Her iş muhteremdir diyor. Biz sadaka vermeyiz. Sadaka insanları kırar. Burada Rus prensesleri var. Bulaşık yıkıyorlar diyor. Rus prensesleri İstanbul'da ne geziyor diyeceksiniz. Rusya'da ihtilal olunca değerli dinleyiciler, Bolşevikler Rus hanedanından ve soylularından olanlara hayat hakkı tanımadılar. Onlar da gemilere dolup İstanbul'a kaçtılar. İstanbul'da bir müddet kaldılar. Daha sonra büyük bir kısmı Arjantin'e veya başka memleketlere göçtü. İstanbul'da tek tük Rus kaldı. Bunlara beyaz Rus denirdi. Yani kızıl değil. İşte değerli dinleyiciler, Seniye Hanım'ın Robert Kolej'le seneler boyu sürecek münasebeti böyle başlıyor. Mektepte önce İngilizce öğreniyor. Çünkü Maggie ana dilini çocuklarına öğretmiyor. Hatta Seniye Hanım diyor ki anneme kendi mecmuaları gelirdi. İngilizce mecmualar gelirdi. Siz babanızın kızısınız der, bize göstermezdi. Babamızın dinine ve diline çok saygı duyardı. Yani annem bizim üzerimizde tesir etmemiş. Ben o kadar Türk'üm ki teyzemin torununu bile akraba olarak göremiyorum. Biz sıkı bir Türk terbiyesi almışız. Milli duygularımız kuvvetliydi. Hatta biz Göztepe'deyken tayyare sesleri gelirdi. Girin içeri, bahçede durmayın derlerdi. O zamanlar İstanbul işgal altındaydı. Fenerbahçe'de Senegalliler vardı. Yabancı askerleri görünce deliye dönerdik. Bizim için İngilizlik, Hristiyanlık yok böyle bir şeydi. Hatta İstanbul kurtulduğu zaman bizim bütün kolej... Kolejde okuyordum o zaman. Bir arkadaşla bayram ederek tepelerden ta köprüye kadar yürüdüğümü hatırlıyorum diyor. Efendim Seniye Hanım 1925 senesinde Robert Kolej'den mezun oluyor. Ve Türkiye'nin mamulatını, mahsullerini tanıtan seyyar sergi vapuruna tercüman olarak katılıyor ve Avrupa'yı dolaşıyor. Bu seyahatte Mahmut Baler'le tanışıyor. Mahmut Baler'i bilenler bilir. Bal Mahmut. Esprili, sıcak. Onu tanıyanların unutamadığı hikayeler anlatan Bal Mahmut. Sonradan Baldan Damlalar isminde bir kitap yazdı. Radyolarda, sonraları televizyonlarda enteresan ses tonuyla, mimikleriyle, şivesiyle, yarı meddah, yarı komedyen tarzında çok güzel sohbetler olan bir kimseydi Bal Mahmut. Saatlerce ağzına baktırırdı. 1926'da evleniyorlar Seniye Hanım bu Mahmut Bey'le. Mahmut Bey de kalburüstü bir aileden geliyor. Babası Sultan Aziz'in baş mabeyincisi Manastırlı Hafız Mehmet Bey. Sultan Aziz'in tahta indirilip de vefatından sonra aile Antalya'da oturuyor. Mahmut Bey ve kardeşleri Antalya'da büyüyorlar. Sonra İzmir'e geliyorlar. İzmir'de mektebe giriyor. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a dönüyor. Üsküdar'da Köprülü Konak'ta oturuyorlar. Hafız Mehmet Bey, yani Mahmut Baler'in babası, bu haremlik ve selamlık arasında harem, şimdi konakların bir harem dairesi ve selamlık dairesi olurdu. Harem dairesinde kadınlar, evin hanımları yaşardı. Selamlık ise erkek misafirlerin alındığı bir kısımdı. Bunlar birbirleriyle bağlantılı fakat girişleri ayrıydı. İşte bu iki kısmın bağlantısı köprüyle temin edilmiş. Bundan dolayı Köprülü Konak deniyor buraya. Hafız Mehmet Bey'in 4 tane hanımı var. İlk hanımı, Hafız Mehmet Bey Antalya'ya gittiği zaman İstanbul'da kalmayı tercih eden Manastırlı bir hanım, Gümüş Hanım derlermiş buna. Hafız Mehmet Bey de Antalya'da tekrar evlenmiş. İkinci ve üçüncü hanımları da saraylı. Çerkes, birisi Emine Feleksu Hanım, buna büyük anne diyorlar. İkincisi de Mahmut Baler'in annesi Hatice Narihver Hanım. Çerkes bu ikisi. Dördüncü hanım Gürcü kökenli, buna da küçük anne diyorlar. Adı Emine İrfan Hanım. Demek ki Hafız Mehmet Bey'in 4 hanımı var. Birincisi Manastırlı. Diğer 3 hanımının ikisi Çerkes, birisi ise Gürcü. Hafız Mehmet Bey, bu Emine İrfan Hanım, Hafız Mehmet Bey'in cariyesiymiş. Saraya hediye etmek istemiş bunu. Tam o sırada Sultan Aziz tahttan indirilmiş. Öyle olunca artık sarayı hediye etmemiş, kendisi almış. İşte Seniha Hanım, yani bu hatıraların kahramanı olan Seniha Hanım, Mahmut Baler Bey ile evlenince evlilik yıllarının büyük bölümünü bu Köprülü Konak'ta geçiriyorlar. 1931 yılında Mehmet doğuyor oğulları. Seniha Hanım eşinin annesini tanımamış. Vefat etmiş Mahmut Bey'in annesi. Fakat diğer iki hanımını yakından tanıyor. Küçük anneyle büyük anneyi. Son derece mübarek insanlardı. O ailede hiç yabancılık hissetmedim diyor Seniha Hanım. Gelin geldiği bu aile de kendi ailesi gibi hem çok eşli hem kalabalık. Mahmut Bey, anne dediğimiz zaman üç kapıdan üç hanım çıkar. Hangisi kendi annemiz bilemezdik diye anlatırdı diyor Seniha Hanım. Onların telakkisi başka. Kocasına beyefendi diyorlar onlar. Birisi Gürcü, diğeri Çerkez. Kimseleri yok. Antalya'ya gittikleri zaman üçü bir arabaya binermiş üç hanım. Hafız Bey'in kızları geziyor derlermiş. Çünkü Çerkezler, Gürcüler kolay kolay yaşlanmazlar. Hatta Mahmut Bey'in üvey annesi, biz konaktan bir yere çıkmazdık. Herkese göre bir oda, bir daire vardı. Ve evde oyalanırdık. Şimdi ise siz her gün geziyorsunuz, herkes sinir hastası derdi diye anlatıyor Seniha Hanım. Doğru. Eskiden kadınlar evden dışarı çıkmazdı, hepsi huzurluydu. Şimdi eve girmiyorlar. Fakat buna rağmen yine de keskin olmuyorlar. Efendim, Mahmut Baler'in analığı Emine İrfan Hanım, üvey oğlu Mahmut Bey'in annesi, yani ortağı, yaşayıp da oğlunun yetiştiğini göremedi diye ağlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Keşke kumam sağ olsaydı da oğlunun yetiştiğini görseydi diye ağlarmış. Böyle hanımlar efendim, eski hanımlar. Seniha Hanım, 20 yıllık bir evlilikten sonra Mahmut Baler'den ayrılıyor. 44 yaşında çalışmaya başlıyor. Çeşitli petrol şirketlerinde tercümanlık yapıyor. Çocukları ve torunları için şunu söylüyor: su geriye akmaz. Gençleri anlamak lazım. Fedakarlık bize düşer. Gençlerden beklemeyeceksiniz. Onlar hayatlarını yaşayacaklar diyor. Evet, Seniha Hanım soyu tükenen bir İstanbullu. Hatta vaktiyle İstanbul'da bir Rum komşuyla beraber yaşamış da bu Rum komşudan gördüğü iyilikleri anlatıyor. Eski İstanbul, eski Osmanlı terbiyesi o kadar başkaydı ki Rum olduğu halde bu komşum en az Türk komşularım kadar bana alaka gösterir, yardımcı olurdu. Artık diyor İstanbul yok oldu. Biz buranın insanı değiliz. Dünya devir devir, şimdi artık başkalarının dünyası. Biz onları beğenmiyoruz ama onlar da bizi beğenmiyorlar. Onun için de değişmiyorlar, biz yabancıyız. Günümüzü bekliyoruz ve gideceğiz diyor hatıralarının sonunda Seniha Yazıcıoğlu Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere Sultan Hamid, 1. Cihan Harbi, mütareke devirlerini görmüş, yaşamış bir Osmanlı hanımefendisinin, Seniha Yazıcıoğlu'nun, eski valilerden Fuat Bey'in kızı Seniha Yazıcıoğlu'nun hatıralarını nakletmeye çalıştık. Böylece eski hayatımızın, eski kültürümüzün enteresan, bugün bize enteresan gelen yönlerini de sizlere arz etmeye çalıştık. Müddetimizin de sonuna geldik. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.